Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Muhterem kardeşlerim, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımıza devam ediyoruz. İmam Müslim'in Kitab-ı Zühd ve Rekaik 19. bab'tayız. Hadis numarası 74. hadis-i şerifteyiz. Sahabeden Ubade bin Samit radıyallahu anh'in torunu Ubade bin Velid rahmetullahi aleyh şöyle anlatıyor. Ben ve babam vefat etmeden evvel kendilerinden ilim elde edelim diye Ensar'ın ikamet ettiği mahalleye gittik. İlk rastladığımız kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in sahabisi Ebul Yeser oldu. Ebul Yeser radıyallahu anh ismi Ka'b bin Amr. Ebul Yeser'in 20 yaşındayken Akabe beyatlarında ve Bedir'de bulunmuş. Ehli Bedir'den en son vefat eden sahabidir. Medine'de Hicri 55 senesinde vefat etmiştir. Radıyallahu anh, Allah hepsinden razı olsun. Ebul Yeser'le görüştük diyor. Demek ki burada hakikaten ashab-ı kiramın, tabiinin, Müslümanların ilim aşkını görüyoruz. Ne diyor? Babasıyla oğlu çıkıyor. Vefat etmeden evvel kendilerinden ilim elde edelim diye Ensar'ın mahallesine gittik diyor. Ensar, Medineli Müslümanlar, Peygamber Efendimiz'e yurtlarını, evlerini açan, canlarıyla, mallarıyla cenneti satın alan, canlarıyla, mallarıyla İslam'a hizmet eden insanlar. Bu Ensar'dan Ebul Yeser Hazretleri ile karşılaştık diyor Ensar'da. Beraberinde bir de hizmetçisi vardı ki elinde sahifelerden müteşekkil bir bohça taşıyordu. O zamanki yazı malzemeleri biraz büyükçe olduğu için onları topladığında ise ancak bir bohçayla taşıyabiliyor. Ve bu sahabi de o şekilde bir bohça taşıyan hizmetçisi var. Yani hadis-i şerifleri yazmış. O hadis-i şerifleri yanında taşıyor. Onlardan insanlara ilim naklediyor. Ebul Yeser radıyallahu anh'ın üzerinde çizgili bir elbiseyle bir maafir kumaşı vardı. Bir kumaş vardı. Hizmetçisinin üzerinde de aynısı. Yani çizgili bir elbiseyle maafir kumaşı vardı. İki farklı kumaş vardı. Babam kendisine amcacığım ben senin yüzünde bir kızgınlık alameti görüyorum dedi. Ebul Yeser şöyle anlattı. Demek ki burada hakikaten bir Müslümanın hizmetçisine olan davranışını görüyoruz. Belki bu hizmetçi köleydi. Köle olması kuvvetle muhtemel. Sonra belki azat edildi. Kölesiyle efendisi aynı elbiseyi giyiyor. İkisinde de birer altlarında farklı bir kumaş, üstlerinde farklı bir kumaş. Takım elbiseleri yok. Yani iki elbise üstü altı aynı olduğunda hulle deniyor ona. İdris Nebi hulle biçer ilahisinde olduğu gibi o hulle takım elbise oluyor. Daha bir pahalı, daha kaliteli bir elbise oluyor. Bu kumaşı diyor hizmetçinden alsan ikisi de sana takım olsa mesela olabilir diye söylüyorlar ama bu sahabiler hizmetçilerine kendileri ne yedilerse hizmetçilerine onu yediriyor. Ne giydilerse onu giydiriyorlar. Amcacığım diyor bir kızgınlık alameti görüyorum sende. Neden? Evet diyor benim Beni Haram kabilesinden filan oğlu filan da alacağım vardı. Ailesine gelerek selam verdim. Ve o burada mı diye sordum. Hayır dediler. Yanıma buluğa yaklaşmış bir oğlu çıktı. Küçük bir oğlan. Ona baban nerede diye sordum. Senin sesini işitince annemin yatağına geri verdi dedi. Çocuktan al haberi. Çocuk saf temiz doğruyu söylüyor yalan söylemiyor. Borçluya yanıma çık nerede olduğunu öğrendim diye seslendim. Bunun üzerine çıktı. Niçin benden saklanıyorsun dedim. Ben vallahi anlatayım. Sonra sana yalan söylemem. Vallahi seninle konuşup da sana yalan söyleyeceğimden, sana vaat edip sözümden döneceğimden korktum. Yalan söylemektense saklandım diyor. Ses vermedim. Söz verip sözümden dönmektense saklandım. Sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabındansın. Ben vallahi sıkışık durumdayım dedi. Demek ki bu borçlu olan sahabi değilmiş. Diyor ki sahabiye karşı bir hürmeti de var. Sana karşı yalan söylemek, sana karşı sözünde durmamak olmaz, böyle bir şey yapmaktan korkuyorum, bu sebeple diyor saklandım. Sen diyor Allah'ın Resulü'nün ashabındansın, ben de sıkışık durumdayım diyor. Allah aşkına doğru mu söylüyorsun dedim diyor. Evet, Allah aşkına doğru söylüyorum dedi. Bunu 3 kere tekrarladık diyor. Sonra senedi getirdi, onu elimle yırttım ve dedim ki ödeyecek bir şey bulursan bana öde, yoksa serbestsin, helal olsun dedim diyor. Bu da sahabinin merhameti. Borçlu senet almış demek ki, senedi yırttım diyor. Ve borcun yok artık bana. Bir şey bulursan ödersin, bulamazsan helal olsun dedim diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururken şu iki gözüm gördü. Bunu söylerken iki parmağını iki gözünün üzerine koydu. Şu gözlerim gördü diyor sahabe. Şu iki kulağım işitti diyor ve şu kalbim ezberledi. Kalbinin damarına işaret ediyor. Kalbimde ezberledi diyor. Sahabi bizzat görerek, işiterek, kalbiyle, duygularıyla ezberleyerek, muhafaza ederek ilim almış Peygamber Efendimiz'den ve o ilmi de şimdi naklediyor ve onu yaşıyor, hayatına tatbik ediyor. Her kim zor durumdaki borçluya mühlet verir veya alacağında indirim yaparsa Allah Teala onu kendi gölgesinde gölgelendirir. Arşının gölgesinin altında gölgelendirir. Kıyamet gününün sıkıntılı zamanında insanların çok bunaldığı, sıkıntı çektiği, uzun müddet beklediği, sıcaktan ter boynuna çıktığı bir zamanda bazı insanlar arşın gölgesinde rahat içerisinde, huzur içerisinde olacaklar. İşte bunlardan birisi de her kim zor durumdaki borçluya mühlet verir veya alacağından indirim yaparsa, vazgeçerse Allah Teala onu arşının gölgesinde gölgelendirir diye Peygamber Efendimiz buyurdular diyor Ebu'l-Yeser Hazretleri. Bu hadis-i şerifi Efendimiz buyururlarken ben şu gözlerimle gördüm, şu kulaklarımla işittim, şu kalbimde ezberledi şeklinde gözünü, kulağını, kalbini gösteriyor, parmaklarıyla işaret ediyor ve bu hadis-i şerifi hayatına tatbik ediyor. Kendisi o zor durumdaki borçlusunu affediyor ve bu ilmi de naklediyor daha sonrakilere. Onlar da Peygamber Efendimizin sünnetiyle amel etsinler, hadis-i şerifleriyle amel etsinler diye bize kadar gelmiş. Ne kadar büyük bir saadet hakikaten. O sahabenin gözleriyle görerek, kulaklarıyla işittiği, kalbiyle ezberlediği o hadis-i şerifi nakletmesi, bize kadar gelmesi, bu da hakikaten büyük bir nimet bizim için. Onlar için de büyük bir nimet, hizmet. Cenab-ı Hak hizmetlerini kabul buyurmuş ki demek ki hadis-i şerif bize kadar gelmiş. Biz de inşallah Efendimizin bu sünnetini yaşamaya Cenab-ı Hak nasip etsin. Ben de Ebu'l-Yeser Hazretlerine amcacığım, hizmetçinin çizgili elbisesini alsan da ona kendi maafirini versen, maafir demek ki biraz daha kalitesiz bir kumaş, yahut onun maafirini alsan da kendi çizgili elbiseni ona versen, bu suretle senin üzerinde bir takım elbise, onun üzerinde bir takım elbise olurdu dedim diyor. Yani elbiseleriniz ikiniz de farklı farklı, basit görünüyor, sade görünüyor. Halbuki kumaşlar aynı olsa, takım elbiseniz olsa daha güzel görünürdü, ikinizin takım elbise olurdu diye sordum diyor. Bunun hikmeti nedir diye. Tabii ki bütün bunların sormaların sebebi bir ilim öğrenme aşkı yani. Acaba yani ona bir akıl vermek, bir tavsiyede bulmak değil büyüğüne. Acaba bunun altında yatan sebep nedir? Niçin böyle bir tercihte bulundu? Onu öğrenmek istiyor. Akıllıca bir araştırma, akıllıca bir soru. Bunu söyleyen Ubade rahmetullahi aleyh oluyor. Ubade bin Velid. Babası Velid'le ilim öğrenmek için çıkmışlar. Ve bu Ubade bin Velid de Ubade bin Samit'in, sahabinin torunu oluyor. Kendisi de tabiinden oluyor. Bu sözüm üzerine Ebu'l-Yeser Hazretleri benim başımı sıvazladı ve Allah'ım buna bereket ihsan eyle diye dua etti. Bu delikanlıya, bu ilim aşkıyla gelen delikanlıya dua ediyor. Allah'ım bana buna bereket ihsan eyle. Ey kardeşimin oğlu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara kendi yediklerinizden yedirin ve giydiklerinizden giydirin buyururken şu iki gözüm görmüş, şu iki kulağım işitmiş ve şu kalbim ezberlemiştir dedi. Bunu söylerken kalbinin damarına işaret etti diyor. Şu şekilde dünya malından ona vermem, kıyamet gününde hasenatımdan almasından daha kolay ve hafif gelir bana dedi. Yani hizmetçiye, köleye dünya malımdan vermem. Kendimle eşit seviyede bir hayat yaşatmam ona. Kendi elbisemi vermem. Ahirette sevaplarımdan vermekten daha iyi gelir. Çünkü burada da haksızlık yaparsam, ona adalet göstermezsem, zulmedersem, hakkını yersem, kıyamet günü mutlaka hesaplaşma olacak. Herkesin hakkını alacak. Köle efendiden, efendi köleden. Kim haksızlık yapıldıysa, kime haksızlık yapıldı, kim haksızlık yaptıysa herkes ödeşecek. Kimi alacak, kimi verecek. Benim için kıyamet günü sevap vermektense burada dünyada dünya malı vermek daha kolaydır diyor. Bu hakikaten sahabi için öyle de bizim için öyle değil mi? Bizim için de aynı şekilde öyle. Dünyada yaşarken hep bu düsturu, bu kaideyi göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Yaptığımız işler, insanlarla münasebetlerimiz, alışverişimiz, ibadetimiz, muamelatımız, çoluk çocuğumuzla, ailemizle münasebetlerimiz, bütün bunlarda devamlı bu kaideyi düşünmemiz gerekiyor. Bu ölçü, işte hayat ölçüsü Peygamber Efendimiz'den bize, sahabe-i kiramdan bir hayat ölçüsü. Dünyadayken vermek, Peygamber Efendimiz'de bu hususta hadis-i şerifi var. Ey diyor Allah'ın kulları, altının, gümüşün, alışverişin, dünya parasının geçerli olmadığı gün gelmeden önce kimin üzerine bir hak varsa onu ödesin. Kim böyle yaparsa Allah ona rahmet eylesin buyuruyor. Kıyamet gününde hakikaten altın, gümüş, kumaş geçerli değil, ipek geçerli değil, dünya malı geçerli değil. Orada sevaplar geçerli. İnsan orada sevaplarından verir, günahlar alır üzerine Allah korusun. İşte böyle bir gün gelmeden önce dünyada kolay helallaşmak, dünyada anlaşmak daha kolay. Bu sahabi onu söylüyor. Ben diyor hizmetçime, işçime, köleme haksızlık yaparak, zulmederek, onu aç açık bırakarak ona bir kötülük yaparsam kıyamet günü benden hakkını alır ve o kıyamet günü benim için bir sevap, bir hasene o kadar değerlidir ki o bir haseneyi vermektense bütün dünyayı burada dünyadayken verebilirim, vermek isterim. Böyle bir günde sevaplarımla vermektense dünyada dünya malından kolayca verebilirim diyor. Bunlar hakikaten ahiret felsefesini anlamış, idrak etmiş insanlar. Cenab-ı Hak bizlere de bu idrakı nasip eylesin. Ahireti anladığımızda o zaman biz de dünyaya bakışımız değişecek. Dünyadaki muamelelerimiz daha kolay hale gelecek. Sonra diyor o sahabeden bu şekilde ilim aldıktan sonra yürüdük diyor. Ubade radıyallahu anh nihayet mescidinde bulunan Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'ın yanına vardık. Cabir radıyallahu anh Efendimiz zamanında genç bir sahabiydi. Artık büyüdü, yaşlandı, sahabenin ileri gelenlerinden oldu. İnsanlara hadis-i şerif naklediyor, ilim öğretiyor, mescidi var, mescidinde ders halkaları var. Yazmış hadis-i şerifleri, yazılı nüshaları var. Kendisi tek bir elbiseye sarılmış namaz kılıyordu diyor. Mescidinde ibadet, nafile namazla meşgul. Yalnız kalınca nafile namaz kılıyor, Kur'an-ı Kerim okuyor. İnsanlar geldiğinde onlara da ilim öğretiyor. Tek elbiseden kasıt, ihrama girerken nasıl çift kumaş alıyoruz? İki kumaş, bir alt tarafımızı sarıyoruz, bir üst tarafımıza rida ve izar olmak üzere. İki elbise deniyor buna. Tek elbise bu, tek bir kumaş, belki ondan biraz daha büyükçe üzerine alıyor, omuzlarına, boynundan alıyor, aşağı doğru sarkıtıyor dizlerine kadar. Bu şekilde örten bir elbise veya daha aşağı, belinden aşağı doğru bir elbise. Tek bir elbise ile namaz kılıyordu. O zamanlar bu tartışılmış, insanlar çift elbise her zaman bulamıyor. Tek bir kumaşı bulduğunda, bir izar bulduğunda, beline bağladığında, edep yerlerini, avret yerlerini örttüğünde bahtiyar sayılıyor çoğu insan. İki elbise üzerine alacak bir elbise de bulamıyor. Ve bu sebeple de acaba tek elbiseyle namaz kılınır mı, kılınmaz mı diye insanların aklına gelmiş. Peygamber Efendimiz diyor ki avret yerleri örtüldükten sonra erkek için tek elbiseyle namaz kılması caizdir. Her biriniz iki elbise bulabiliyor musunuz ki diye Efendimiz soruyor. Yani çoğunuz bulamıyorsunuz diye. Cabir radıyallahu anh de işte bu şekilde tek bir kumaşı sarılmış, bürünmüş namaz kılıyor. Cemaatin boyunlarından atlayarak onunla kıble arasına oturdum diyor. Yani Ubade radıyallahu anh'ın ilim aşkına bakın ki cemaat de var demek ki onun mescidinde. Cemaatine imamlık da yapıyor Cabir radıyallahu anh. Ben diyor cemaatin boyunlarından atlayarak geçtim ön tarafa. Cabir radıyallahu anh ile kıble arasına oturdum. Allah sana rahmet etsin. Ridan yanı başındayken bir giysi içinde bir elbise içinde namaz mı kılıyorsun dedim. Demek ki iki parça kumaşın bir parçasını Cabir radıyallahu anh kenara koymuş, yanında duruyor. Çünkü artık o zamanlar bir dünya nimetleri açılmış, imkanlar genişlemiş, sahabiler iki elbise bulabildikleri bir zaman diyor ki senin diyor elbisen de yanında, tek elbiseyle namaz mı kılıyorsun diyor diye soruyor. Tabi bunun sormasındaki maksat var, hikmetini öğrenmek istiyor. Acaba bu da caiz midir, onu öğrenmek istiyor. Elini sadrıma koyup parmaklarının arasına açtı, göğsüme koydu. Onları kavisleştirdi ve şöyle anlattı. Dokunuyor, onu temas ediyor. Onunla bir yakınlık kuruyor. Senin gibi sünnetleri tam olarak bilemeyen insanlar yanıma geldiğinde nasıl yaptığımı görsün de ona göre davransın diye böyle yaptım. Yani bir hüküm bildirmek için böyle davranıyorum. Tek elbiseyle de çift elbise bulamayan kimseler tek elbiseyle de namaz kılabilirler. Tek kumaşla, bir kumaşa bürünerek namaz kılabilirler. Ridaları olmasa bile izarlarıyla namaz kılabilirler. Bunu insanlar görsünler diye. Senin gibi gençler, bilmeyenler, sünnetleri tam bilmeyenler, öğrenme aşamasında olanlar görsünler diye böyle yaptım diyor. Bir hikmeti varmış hakikaten. O soruyu sorması da yerinde olmuş. Ubade rahmetullahi aleyhin bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şu mescidimize bizi ziyarete gelmişti. Bak işte konu konuyu açıyor. Şimdi bir soruyla neler açıldı? Cabir radıyallahu anh anlatmaya başladı ve bu Ubade rahmetullahi de pek çok şey öğrenecek şimdi bu vesileyle. Efendimiz mescidimizi ziyarete geldi bizi diyor. Elinde İbn-i Ta'ab diye bilinen hurma ağacından bir dal vardı. İbn-i Ta'ab hurmasından bir dal vardı. Mescidin kıble tarafında bir tükrük gördü ve onu elindeki dal ile sildi. Birisi İslam'a yeni giren, belki adabı bilmeyen birisi tükürmüş, tükrüğünü atarken ona mescidin kıble tarafına, duvar tarafına gelmiş, duvara yapışmış. Efendimiz bu tür şeylerden tabii ki çok rahatsız oluyor. Nezaket sahibi bir insan, ince, hassas, rakik bir insan. Ve ashabına da bu inceliği, hassasiyeti, rikkati, temizliği, nezafeti, nezaheti öğretmek istiyor. Elindeki o hurma dalıyla o tükrüğü temizledi diyor Efendimiz. Sonra bize dönerek hanginiz Allah'ın kendisinden yüz çevirmesini ister buyurdu. Biz çok korktuk. Yani Allah'ın bizden yüz çevirmesi demek helak olunmuş olmamız demek, ebedi bir hüsran demektir. Kim böyle bir şey ister bu diye soruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'in eğitim metotlarından birisiydi bu. Bu şekilde çarpıcı bir soruyla insanları irkilten, insanları celbeden, dikkatten celbeden bir soruyla onları hazırlar ve öğretmek istediği bilgiyi onlara o şekilde öğretirdi. Ve bu sözünü tekrar ediyor Efendimiz. Hanginiz Allah'ın kendisinden yüz çevirmesini ister? Bunu kimse istemez tabii ki. Biz yine korkuyla ürperdik diyor. Bir daha söyleyince hayır ya Resulullah, hiçbirimiz istemeyiz dedik diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz namaza kalktığında Allah tebareke ve teala onun karşısında kıble tarafında olur. Namazda Allah'ın huzuruna çıkıyoruz diyoruz. Cenab-ı Hakk'ın huzurundayız. Namaza durduğumuzda Cenab-ı Hak'la münacata başlıyoruz. Gizliden gizliye kimse duymadan Cenab-ı Hak'la konuşuyoruz, ona yalvarıyoruz, ona yakarıyoruz, ondan taleplerde bulunuyoruz. Böyle Cenab-ı Hak'la mülakat halindeyiz. Cenab-ı Hak karşımıza gibi düşünüyoruz kıble tarafında. Binaenaleyh kimse sakın ön tarafına ve sağına tükürmesin buyurdu Efendimiz. Namaz kılarken önüne sağına tükürmesin. Namaza kalktığında o zamanki mescitler halı değil tabii ki, kum olduğu için insanlar mescidin içiyle dışı aynı seviyede kum. Sıcak, kuru, kum. Temiz tabii ki. Sıcak havada, güneşli havada oralarda pislik durması mümkün değil. Kuruyor ve o ufalanıyor, toz haline geliyor. Kum temiz ve mescit ilk zamanlar kum olduğu için Efendimiz de diyor ki tükürmeyin. Şu anda zaten hiç tükürülmez. Çünkü halı zaten. Halıya tükürmek zaten yanlış olur. Ama böyle bir kum mescit olsa, kumdan namaz kılan bir yer olsa oraya da tükürmeyin buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra da bana bir zaferan verin buyurdular. Zaferan, güzel koku. Mahallede bir genç kalkarak bütün hızıyla evine koştu. Yani Efendimiz'e nasıl canlarını veriyor sahabe-i kiram. Hemen bir arzusu olduğunda fırlıyor bir delikanlı. Bütün hızıyla koşuyor ve avucunda zaferanlı bir koku getirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu alarak elindeki dalın ucuna sürdü. Hurma dalına sürdü ve onunla tükrüğün izini sildi. Tükrük bir koku da bırakıyor tabii ki. Koku bıraktığı için o koku hürmetsizlik oluyor cami için. Aynı şekilde Kur'an-ı Kerim'e dini kitaplara da tükrük getirmemeye dikkat etmek gerekiyor. Çünkü ondaki kötü koku hakikaten saygısızlık ifade edebilir. Bu sebeple Efendimiz mescitteki, camideki tükrüğü siliyor ve onu güzel kokuyla izini de iyice çıkarıyor. Mescitlerinize zaferan koku sürmeniz buradan kalmadır diyor Cabir radıyallahu anh. İşte diyor, mescitlerinize koku sürmeniz, güzel zaferan sürmeniz, bu adet buradan kaldı. Her adetin demek ki bir kaynağı var, bir çıkış yeri var. İşte mescitleri güzel kokuyla kokulamanın ilk kaynağı da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu ashabına talim buyurdukları bu gerçek, bu hakikat oluyor. Efendimiz nasıl temiz tutulması gerektiğini, nasıl güzel kokularla kokulanması gerektiğini ashabına burada öğretiyor. Ve o sahabiler de aynı bilgileri bizlere naklediyor. Allah hepsinden razı olsun. Alimlerimiz de onlardan titiz bir şekilde alarak kitaplarına kaydetmişler. O kitaplar yine alimlerimiz tarafından titiz bir şekilde okutularak, istinsah edilerek, yazılarak bize kadar gelmiş. Ve bu kitaplar basılmış, matbaalarda çoğaltılmış. Nüshaları kütüphanelerde yerlerini almış. Bize de bunları kolayca okumak düşüyor. Okuyabilene tabii ki biraz fedakarlık gösterip vakit ayıranlara. Bunlar hakikaten güzel ilimler, güzel bilgiler bizim için. Muhterem kardeşlerim, Cabir radıyallahu anh'ın dinliyorduk. Cabir radıyallahu anh Peygamber Efendimizle hatıralarını anlatmaya başlamıştı. Bir soru, bir gencin sorusu üzerine, Ubade bin Velid'in sorusu üzerine, Ubade bin Samit radıyallahu anh'ın torunu ve camilerin, mescitleri nasıl temiz tutmak gerektiğinden bahsetmişti. Devam ediyor şimdi. Bir defasında da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte Batn-ı Buvat gazasına çıkmıştık. Batn-ı Buvat, Buvat gazası. Su taşımak için kullanılan bir deveye 5, 6 ve 7 kişi nöbetleşe biniyorduk. Yani yokluk var, deve kıtlığı var. Bir deveye 5, 6, 7 kişi nöbetleşe biniyor, sırayla biniyor. Diğerleri yürüyor. Çölde yürüyerek Allah Resulü ile gazveye gidiyor insanlar. Derken ensardan bir zatın sırası geldi. Deveyi çökerterek üzerine bindi. Sonra onu sürdü. Ancak deve biraz durakladı, yavaş yürüyordu. O da deveye kızarak, yani Peygamber Efendimiz'den geri kalıyorum, arkada kalıyorum, de Allah sana lanet etsin dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kim o devesine lanet eden diye sordular. O zat, ben ya Resulullah dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, in onun üzerinden. Lanetlenmiş hayvanla bizim yanımızda yolculuk yapma. Kendinize beddua etmeyin. Çocuklarınıza beddua etmeyin. Mallarınıza beddua etmeyin. Yoksa duaların kabul edildiği vakte denk gelir de bedduanız kabul ediliverir. Bu sefer de zarara uğrarsınız buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ne kadar önemli bir ölçü veriyor burada bize. İnsanın ağzı alışıyor bazen kötü sözlere. O sözü tekrar edip duruyor. Kendisine lanet ediyor. Kendisine beddua ediyor. Kendisine kötü söz söylüyor veya yakınlarına veya akrabalarına, arkadaşlarına veya başkasına. Hepsi de bunların kötü olan şeyler. İşte bu sahabi de belki ağız alışkanlığı olarak yürü Allah lanet etsin demişti devesine. Efendimiz bir şey öğretmek istiyor. Bu zor bir sefer esnasında, devenin kıtlığı olduğu bir zamanda 7 kişi nöbetleşe biniyor. O deveyi diyor bırak, o deveyle bizimle beraber yürüme. Lanetlenmiş bir deve. Ve o deve bırakılıyor. Yalnız başına geziyor ortalıkta. Kimse ona dokunmazdı diyor sahabi. O sahabile de belki yaya kalmışlar o sefer esnasında ama büyük bir şey öğrenmiş oluyorlar. Beddua etmemek, lanet etmemek, eşyaya lanet etmemek, hayvana lanet etmemek, çocuklarınıza, mallarınıza, beddua etmeyin buyuruyor Efendimiz. Kendinize, kimseye beddua etmeyin. Bunu öğrenmiş oluyor insanlar, sahabe-i kiram. Zor bir talim oluyor tabii ki. Ama bir daha unutmuyorlar hiçbir zaman. Ve o bilgiyi bizlere de nakletmiş oluyorlar. Biz de bu bilgiyi bedavadan almış oluyoruz. Sahabi öyle diyor. Yani ben sana öyle bir hadis-i şerif naklediyorum ki bu hadis-i şerifi diyor şu mescit dolusu altınla değişmek istesen değişilmez. O kadar kıymetli bir bilgi. Ve biz diyor bedava veriyoruz o bilgiyi size. Bu bir hadis-i şerif için diyor. Bu bir hadis-i şerif için peygamberimiz zamanında sahabe-i kiram, ashab-ı kiram, ondan sonra tabi'in aylarca yol yürürdü. Mısır'dan Medine'ye, Şam'dan Medine'ye yol giderlerdi. Uzun yolculuklar yaparlardı bir hadis-i şerif öğrenmek için diye. Çok önemli bir esası öğretiyor Efendimiz. İnsan kendisine, çoluğuna, çocuğuna, hanımına, eşyasına, bineğine, hiçbir şeyine beddua etmeyecek, lanet etmeyecek. Bu bazen askeriyede bahsederler. Tank vardır diyor kenarda. Cezalı bu tank. Niçin cezalı? İşte bir atış yapması gerektiği yerde atış yapmamış. Ve askeriyede komutan da ona ceza vermiş. Yıllardır burada durur bu. Etrafı zincirle çevrilmiş. Cezalı tank. Ya bu ne saçmalık diyor şimdi insanlar. Böyle saçmalık mı olur? Tanka ceza mı verilir? Tankın aklı yok, fikri yok şeklinde. Bu bir eğitim metodu aslında. İşte askere diyor ki bak böyle vazifesini yapmayan, tam zamanında işini görmeyen insana ağır bir ceza verilir. Tanka bile ceza verilirse askere de büyük bir ceza verilir. Ağır ceza verilir. Onun için askerde aman dikkatli olun. Aman emirlere riayet edin. Aman vazifenizi zamanında yerinde güzelce yapın diye bir mesaj. Kuvvetli bir mesaj veriliyor aslında. Bu deve de öyle olmuş. Bu deve de lanetli bir deveyle bizimle gelme buyuruyor Efendimiz. O deve ayrılıyor ve insanlar zorda kalarak lanet etmemeyi öğreniyorlar. Bir de hakikaten laneti ne demek ki tesiri var ki o lanete uğramış bir hayvan yanımızda bulunsun istemiyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve devam ediyor Cabir radıyallahu anh. Yine bir gün Resulullah Efendimizle birlikte gidiyorduk. Yatsı vakti Arap sularından birine yaklaştığımızda su kaynaklarından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hanginiz bizden önce giderek havuzu düzeltip su içecek ve bize de içirecek diye sordu. Birisi önceden gitsin kuyuyu düzeltsin havuzu yalakları su çeksin su içsin su çeksin doldursun biz de varınca hayvanlar hemen o suyu içsinler. Çünkü hayvanlar geldikten sonra kuyudan su çekmek sulamak daha uzun bir vakit alacak. Ben hemen kalktım ve ben ya Resulullah dedim. Delikanlı genç. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cabir'le birlikte kim gidecek buyurdular. Hemen Cebbar bin Sahır radıyallahu anh kalktı ve birlikte kuyuya gittik. Havuzun içine bir veya iki kova su çektik. Havuzun taşlarını örüp etrafını güzelce düzelttik. Çamurla yapılan bir ahırlar oluyor tabii. Bunlar bozuluyor kolay bir şekilde sıcaktan çölde. Bunu hemen suyla düzeltip ondan sonra içini suyla doldurmak. Sonra onu iyice dolduruncaya kadar su çektik. Yanımıza ilk gelen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oldu. Kafile arkadan geliyor. Müsaade eder misiniz buyurdu. Evet ey Allah'ın Resulü dedik. Devesini saldı o da su içti. Daha sonra hayvanın yemini çekti ve onu kenara çekip çöktürdü. Efendimizin nezaketine bakın. Müsaade istiyor genç sahabilerinden. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem havuza gelerek abdest aldılar. Ben de hemen kalkıp Peygamber Efendimizin abdest aldığı yerden abdest aldım. Aynen Efendimizin abdest aldığı yerden teberrüken alıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalkıp namaza durdu. Efendimizin seferlerdeki adet. Hemen mola verdiğinde, durduğunda, bir fırsat bulduğunda hemen nafile namaza duruyor. Benim üzerimde çizgili bir elbise vardı. Elbiseyi iki omzuma birden sarıp güzelce sarılmaya çalıştım. Fakat yetişmedi. Giysinin saçakları vardı. Onları ters çevirdim. Sonra ona sarındım ve düşmesin diye de boynumla tutup biraz eğildim. Gelip Peygamber Efendimizin sol tarafına durdum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elimden tutup beni sağ tarafına geçirdi. Cemaat oluyor. Peygamberimize uymuş oluyor. Efendimiz'i imam kabul ediyor. Burada Efendimiz demek ki bir tek bir cemaat olursa imamın sağ tarafında durur. Onu öğretiyor. Solda durma sağ tarafa geç buyuruyor. Sonra Cebbar gelip abdest aldı ve o da Efendimiz'in soluna durdu. Bu sefer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ikimizin elinden tutup bizi hafifçe geriye doğru itti ve arkasında saf tutmamızı sağladı. Demek ki iki kişi olunca artık imamın arkasında normal bir saf bağlamak gerekiyor. Efendimiz bunu öğretti bize. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem göz ucuyla bana bakıyordu. Ancak ben farkına varamamıştım. Sonra maksadını anladım. Eliyle elbiseyi belime bağlamamı işaret ediyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazı bitirince Cabir dedi. Buyurunuz emrinize amadeyim ya Resulallah. Lebbeyk ve sadeyk ya Resulallah dedim. Elbise genişse iki ucunun arasına sarın. Dar ise onu beline bağlayıver buyurdu. Geniş bir elbisen varsa büyükse kumaşın boynundan bağlarsan aşağı doğru sarkar elbise salarsın. Ama dar ise o zaman avret yerine açılma tehlikesi var. Elbisen düşmesin diye tutmak için zorlanıyorsun. O zaman diyor onu sadece beline izar gibi bağla, peştemal gibi bağla yeterli diyor. Yani avret yerlerini ört, üst tarafın nasıl olsa avret yeri orada da açık kalabilir. Bakın Efendimiz nasıl saf yapılır, nasıl insanlardan müsaade istenir, nasıl imama tabi olunur, nasıl elbise giyilir, her şeyi öğretiyor sahabilere, genç sahabileriyle tek tek ilgileniyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte yine bir seferdeydik diyor. Cabir radıyallahu anh işte bu hadiseyi anlatıyor ki, sormuştu Ubade radıyallahu rahmetullahi aleyh, niçin tek elbiseyle namaz kılıyorsun diye. O da tek elbiseyle namazın caiz olduğunu size öğretmek için dedi ve bu hatırayı nakletti. Efendimiz işte bu sefer de bize diyor tek elbiseyle namaz kılınabileceğini söylemişti. Onun için bunun caiz olduğunu sizlere öğretmek istedim diyor. Bakın bütün dertleri öğretmek ve öğrenmek hakikaten eğitim, dini ilimlerin öğretilmesi ve öğrenilmesi. Yine bir seferde çıkmıştık diyor. Her birimizin günlük azığı bir tek hurmaydı. Yani yokluk var, kıtlık var. Tek bir hurmayla ancak idare ediyoruz bir günde. Herkes o hurmayı biraz emer ve elbisesinin arasına sarardı. Acıktıkça biraz emiyor hurmadan, sonra elbisesine sarıyor. O şekilde bir gün idare ediyor bir hurmayla. Sonra diyorlar yani bir hurmayla nasıl yeterdi filan deyince diyor ki daha kötüsü oldu. Bir hurma da bulamadık. Hurma çekirdeğini emip üzerine su içtiğimiz günler de oldu diyor Ebu Hureyre Hazretleri. Elimizdeki yaylarla ağaç yaprakları silkeler ve onları yerdik. Hatta bu yüzden avurtlarımız yara oldu. Ağzımız, dudaklarımız yara oldu. Yemin olsun ki bir gün birimize yanlışlıkla hurma verilmemişti. Halsizliği sebebiyle onu kollarından tutup kaldırdık. Taksimat yapılan yere götürdük. Kendisine hurma hissesinin verilmediğine şahitlik ettik de yani doğru mu söylüyorsun, gerçekten verildi mi verilmedi mi hurma diye sorunca kumandan şahitler gidiyor. Diyorlar ki evet buna hurma verilmedi, biz şahidiz diye şahitlik ettik. Ona hurma verildi diyor. Bir tane hurma veriliyor ve o halsizlikte yerinden kalkamıyor. O da kalkıp onu almıştı. Yine bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber yürüyorduk. Nihayet geniş bir vadiye indik. Efendimiz de seferlerini anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kazayı hacet için gittiler. Yani abdest bozmak için. Ben de bir su kabı ile kendisini takip ettim. Sahabi de ince düşünceli hemen Efendimizin suya ihtiyacı olur diyerek su götürüyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sağına soluna bakındı. Fakat arkasına gizlenebileceği bir şey bulamadı. Yani bir kaya, bir ağaç, bir tümsek, bir gizlenecek bir yer arıyor. Çünkü abdest bozacak. Vadinin kenarında iki ağaç gözüne ilişti. Onlardan birinin yanına giderek dallarından birini tuttu ve Allah'ın izniyle bana boyun eğ buyurdu. Ağaç burnu germli deve gibi Efendimiz'e ram olup eğildi. Öteki ağaca da gidip dallarından birinden tutarak Allah'ın izniyle bana ram ol buyurdu. O da öteki gibi eğildi. İkisinin ortasına varınca aralarını birleştirdi ve Allah'ın izniyle benim üzerime kapanın dedi. Hemen üzerine kapandılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir mucizesi oluyor bu. Efendimiz ağaçlara artık kapanacak, kendisini örtecek bir şey bulamayınca ağaçlara emrediyor. Ağaçlar onu kapatarak Efendimiz abdest bozacağı bir mekan edinmiş oluyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim o yakınlarda olduğumu hissederse oradan uzaklaşır diye korkarak hızla koşup uzaklaştı. Peygamberimiz edepli bir insan, nazik bir insan. Birisinin yakınında olduğu zaman tuvalet ihtiyacı gidermiyor. Onun için ta uzaklara gidiyor Efendimiz. En uzağa gidiyor. Cabir radıyallahu anh da bunu bildiği için Efendimiz beni fark ederse diyor. Ben varım diye daha uzağa gitmek ister. Zahmet çeker diye diyor. Ama ben hızla kaçtım diyor orada. Koştum. Bir yere oturup kendi kendime düşünmeye başladım. Kendi kendime konuşuyorum. Yanlış yaptım, Efendimiz'e sıkıntı verdim mi acaba gibi. Gözüm hafifçe yana kayınca birden Peygamber Efendimiz'in geldiğini gördüm. O iki ağaç da birbirinden ayrılmış ve her biri gövdesinin üzerine doğrulmuştu. Ağaçlar da yerlerine dönmüşlerdi. Peygamber Efendimizin bir an durakladığını gördüm. Başıyla sağa ve sola işaret etti. Sonra bana doğru yürüdü. Yanıma gelince ey Cabir, durduğum yeri gördün mü? Buyurdular. Evet ya Resulallah dedim. Öyleyse şu iki ağaca git de her birinden birer dal kes ve getir. Durakladığım yere geldiğinde bir dalı sağ tarafına, diğerini de sol tarafına dik buyurdular. Hemen kalkıp bir taş aldım. Onu kırıp iyice keskinleştirdim. Pratik sahabi hemen bir bıçak yapıyor kendisine taştan. Ağaçların yanına varıp birer dal kestim. Sonra onları sürükleyerek Peygamber Efendimiz'in durakladığı yere geldim. Birini sağıma, birini soluma diktim. Sonra Efendimiz'e yetişerek söylediklerinizi yerine getirdim ey Allah'ın Resulü. Ancak bunun niçin yaptınız dedim. Hikmeti neydi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, azap gören iki kabrin yanından geçtim de bu dallar yaş olarak kaldığı müddetçe şefaatim sayesinde azapların hafifletilmesini arzu ettim buyurdular. Yaş dalların zikriyle o insanların istifade edeceğini, Efendimizin bir şefaatte bulunacağı işaret ediliyor. Kabirlerinde azap görmesin insanlar, kurtulsunlar diye. Müteakiben kafirenin konakladığı yere geldik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Cabir abdest suyu var mı? İnsanlara bir sesleniver buyurdu. Ben de dikkat, yanında abdest suyu olan var mı diye birkaç defa nida ettim. Sonra ya Resulullah, kafile içinde bir damla su bulamadım dedim. Ensardan bir zat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için eski bir tulumda su soğutur ve onu hurma dalına asardı. Su taşıyor yanında, serin tutmaya çalışıyor. Hurma dalına asıyor gölgeye. Peygamberimiz için su taşıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bana Ensardan filan oğlu filana git de tulumunda bir şey var mı bak dedi. Ona giderek tuluma baktım. Ancak tulumun ağzında kalmış bir damladan başka bir şey yoktu. Bir damla su kalmış. O azıcık suyu boşaltacak olsam tulumun kuru tarafından kaybolup gider, yere bir damla düşmez. Tulumun dibinde su var, eğdirsem ağzından dökülsün diye o su tulumun ağzına gelinceye kadar o kuru yerlerde, o kuru yerler onu içip bitirirdi diyor. Yani su dışarı çıkmazdı. Hemen Peygamber Efendimiz gelerek ya Resulallah, tulumun ağzında kalmış bir damladan başka bir şey yok. Onu boşaltacak olsam tulumun kuru tarafı suyu içip bitirecek dedim. Git onu bana getir buyurdular. Onu derhal kendisine getirdim. Tulumu eline aldı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ne olduğunu anlamadığım bir şeyler okudu. Dua ediyor Allah'ım bereket ihsan eyle. Artık nasıl dua ettiyse Efendimiz. Çünkü sahabi duyamadım diyor. Bir taraftan da iki eliyle onu sıkıyordu tulumu. Sonra tulumu bana verdi ve ey Cabir, büyük bir çanak var mı? Bir sesleniver buyurdu. Ben kafileyi doyuracak kadar büyük çanağı olan kimse onu bana getirsin diye seslendim. Hemen çanağı yüklenip getirdiler. Bir çanak varmış ordunun içerisinde. Onu götürüp Efendimizin huzuruna koydum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elini çanağın içine sokup parmaklarını açtı. Sonra elini çanağın dibine koyup ey Cabir, tulumu al da elimin üstüne dök ve Bismillah de buyurdu. Ben hemen suyu elinin üzerine döktüm ve Bismillah dedim. Peygamber Efendimizin parmaklar arasından su kaynıyordu. Sonra çanak kaynadı, su içinde döndü ve nihayet ağzına kadar doldu. Su döne döne yükseliyor, çanağı dolduruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Cabir, suya ihtiyacı olanlara seslen buyurdular. İnsanlar gelip kana kana su içtiler. Suya ihtiyacı olan kimse kaldı mı diye seslendim. Artık Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elini kaldırdı. Çanak ağzına kadar dop dolu duruyordu. Bu da bir mucize, Efendimizin mucizelerinden birisi. Yine bir gün insanlar açlıktan şikayet etmişlerdi. Yine bir sefer esnasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inşallah Allah Teala sizi doyuracak buyurdular. Derken Siful Bahra, yani deniz sahiline geldik. Deniz bir dalgalandı ve bir balık attı. Biz bu balığın yanına ateş yaktık. Bir balina atıyor dışarı. Etinden pişirdik, kızartma yaptık ve doyuncaya kadar yedik. Ancak yarısını bitirebildik balığın. Ben filan filan 5 kişi bu hayvanın göz çukuruna girdik. Bizi kimse göremiyordu. Sonra çıktık. Göz çukurundan kovalarla yağ çıkarmışlar. Kaburga kemiklerinden birini alarak eğdik. Kavis yaptık. Sonra kafiledeki en uzun adamı, en büyük deveyi ve en kalın yaygıyı getirdik. Bu uzun zat yaygıyı devenin hörgücüne serip üzerine bindi. Eğdiğimiz kaburga kemiğinin altından geçti de başını bile eğmedi. Demek ki büyük bir balık ihsan etmiş Cenab-ı Hak onlara. Bu şekilde Cabir radıyallahu anh hatıralarını nakletmiş, anlatmış olduğu bir tabiinden bir delikanlının sorusu üzerine Müslim'in Zühd kitabının 74. hadisi şerefiydi. Uzunca mucizeleri ihtiva eden, Efendimizin öğrettiği pek çok adabı, ölçüyü ihtiva eden, ashab-ı kiramın güzelliklerinden bahseden bir hadis şerifti. Uzunca bir hadis şerifti. Onu nakletmiş olduk. Bir sonraki hadis-i şerifte hicret hadisi diye geçiyor. Berâ bin Azib radıyallahu anh anlatıyor. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh babama evindeyken gelerek ondan bir semer satın aldı. Ve Azib'e oğlunu benimle gönder, bunu benimle birlikte evime götürüversin dedi. Berâ genç. Babam bunu götür dedi. Ben de götürdüm. Babam parasını alarak onunla birlikte dışarı çıktı ve ona ey Ebu Bekir, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte yürüdüğün gece ne yaptınız? Hicret, peygamberimizle hicret ettiği için Hazreti Ebu Bekir onu çok merak ediyor sahabiler. Sık sık soruyorlar. O hicret günü nasıl yaptınız bize bir anlat diye. Bana anlat dedi. Ebu Bekir radıyallahu anh peki anlatayım dedi. Bütün gece yürüdük. Sevr mağarasına çıktıktan sonra yürüdük diyor. Ta ki günün yarısı oldu öğlen. Nihayet yol boşaldı. Ondan hiçbir kimse geçmez oldu. Yani güneş sıcak bastırınca insanlar çekiliyor herkes. Karşımıza gölgesi olan uzun bir kaya dikildi. Üzerine henüz güneş gelmemişti. Onun yanına indik. Ben kayaya vararak gölgesinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin istirahat edecekleri bir yeri elimle düzelttim. Sonra üzerine bir kürk serdim. Sonra istirahat buyurun ya Resulallah. Ben sizin için etrafa göz kulak olurum dedim. Bekçilik yaparım diyor. O da istirahat etti. Derken etrafını gözetmek için dışarı çıktım etrafı gözetmek için. Bir de baktım ki bir koyun çobanı koyunlarıyla kayaya doğru geliyor. Onda o da bizim istediğimiz bir gölge gibi o da bir gölge arıyor. Çobanın karşısına çıkarak sen kimin çobansın dedim. Şehir ahalisinden Mekke ahalisinden birisini söyledi. Tanıdığım bir zat ahbabım birisi. Koyunlarında süt var mı dedim. Evet dedi. Benim için süt sağar mısın dedim. Evet dedi ve bir koyun tuttu. Memeyi kıldan topraktan ve kirden iyice silkele temizledim. Memesini iyice silkele dedim. Sonra ellerini iyice silkele dedim diyor. Çoban bana yanındaki bir ağaç çanağı bir miktar süt sağdı. Benim yanımda da ufak bir tulum vardı. Onunla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için içsin ve abdest alsın diye su taşıyordum. Müteakiben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldim ama onu uykusundan uyandırmaya kıyamadım. Daha sonra uyandığına rastladım ve sütün üzerine su döktüm. Alt kısmını soğuttum sütün. Suyla sütü biraz soğutuyor. Ya Resulallah bu sütten içiniz dedim. Efendimiz de içtiler. Benim gönlüm de razı oldu. Ben razı oluncaya kadar içtiler diyor. Bu çok güzel bir tabir hakikaten. Hatta radıydı diyor. Ben razı oluncaya kadar Efendimiz içti. Yani Efendimizin içmesini, rahatlamasını, doymasını, istirahatını o kadar istiyor ki Hazreti Ebubekir Efendimiz. O içtikçe diyor sanki ben içmiş gibi rahatladım. Halbuki kendisi de yorgun, kendisi de uykusuz, kendisi de aç, kendisi de susuz belki ama kendisini düşünmüyor. Efendimiz içtikçe kendisi rahatlıyor. Sonra yolculuk için vakit geldi mi diye sordu Efendimiz. Evet dedim. Ve güneş devrildikten sonra yani öğlen güneş batıya doğru kaydıktan sonra yola revan olduk. Biz katı bir toprak üzerine giderken sert bir yerde Süraka bin Malik peşimize takıldı. Onun üzerine ben ya Resulallah bize yetiştiler yakalandık dedim. Efendimiz üzülme şüphesiz ki Allah bizimle beraberdir buyurdular. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona beddua etti. Hemen atının ayakları karnına kadar yere battı. Yani kum olsa batması normal ama sert bir mekanda birden at dört ayağı da batıyor yere. Karnına kadar. Süraka dedi ki ben anladım ki siz bana beddua ettiniz. Şimdi benim lehime dua ediniz. Allah benim dileğimi sizden geri çevirmek için duanızı kabul etmiştir dedi. Yani ben sizi yakalamayayım diye Allah duanızı kabul etti. Yani şimdi benim lehime dua edin ben sizi koruyayım diyor. Efendimiz de dua etti. Süraka kurtuldu. Hemen geri döndü. Rastladığı insanlara sizin namınıza buralara ben baktım. Buralarda kimse yok diyordu. Rastladığı herkesi geri çeviriyordu. Hasılı bize verdiği sözünde durdu. Yani Efendimiz'i yakalamak için koştururken Efendimiz'e hizmet eden bir muhafız kesiliyor. Ve insanları geri çevirerek büyük bir hizmet, hicret esnasında büyük bir hizmette bulunur. Yoksa Efendimiz pek çok rahatsız eden insan olacaktı belki peşinden ona doğru gelerek. Diğer rivayette Süraka yaklaşınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona beddua etti ve atı karnına kadar yere battı. Süraka ondan atladı ve ya Muhammed anladım ki bu senin işindir. Şimdi Allah'a dua et de bulunduğum halden beni kurtarsın. Senin için boynuma borç olsun arkamdan gelenlere halinizi gizleyeceğim. İşte ok torbam, onlardan bir ok al. Sen filan ve filan yerde benim develerimin ve çobanlarımın yanına uğrayacaksın. Yol üstünde benim develerim var, çobanlarım var. Onlardan hacetini de al. Ne istiyorsan alabilirsin diyor. Bu bir alamet. Benden bir ok al diyor. Benim çobanlarım benim okumu tanır. Bakın işte Süraka bu develerden istediğimi almamı söyledi. Delilim nedir? İşte şu ok. Böyle bir adet var Araplardan. Efendimiz benim senin develerine ihtiyacım yoktur buyurdular. Mütakiben Medine'ye geceleyin geldik diyor. Ebu Bekir radıyallahu anh. Medineliler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kime misafir olacağı hususunda münakaşa ettiler. Kimin evinde kalsın diye. Bunun üzerine ben Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beni Neccara Abdülmuttalib'in dayılarına misafir olur. Bununla onlara ikramda bulunurum buyurdular. Neccaroğulları, Eyüp Sultan Hazretleri'nin, Ebu İbel Ensar Hazretleri'nin kabilesi Peygamberimizin dayıları oluyordu. Dedesi Abdülmuttalib onların Beni Neccar'dan olan Selma Hatun'un oğlu. Selma Hatun'la da Abdülmuttalib'in babası Haşim Mekke'de evli. Mekke'de bir ailesi var. Medine'ye gittiğinde Medine'de de Neccaroğullarından bir hanımla, Selma Hanım'la evlenmiş. Orada da Abdülmuttalib olmuş çocuğu. Abdülmuttalib Medine'de doğmuş. Sonra Mekke'ye getiriyor amcalarım. Bu sebeple dayılarım diyor Efendimiz. Onlara ineceğim. Onlara ikramda bulunmuş olacağım diyor. Derken erkekler ve kadınlar evlerin üstlerine çıktılar. Çocuklar ve hizmetçiler yollara dağıldılar. Ya Muhammed, Ya Resulallah, Ya Muhammed, Ya Resulallah diye sevinç gösterilerinde bulundular diye Hazreti Ebubekir radıyallahu anh anlatıyor. Hicret hadisesini, hicretten bir kesit anlatıyor aslında. Hicrette daha çok hadiseler var da bunlardan sadece bir kayanın altında gölgelendiklerini, bir de Süraka'nın kendilerine yetişmesini ve Medine'ye ulaştıkları noktaları anlatıyor. Onun dışında daha pek çok hadise de yaşanıyor hicret esnasında. Muhterem kardeşlerim, inşallah bugünkü programımıza da burada nihayet veriyoruz. Yeni bir programda tekrar görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olunuz efendim.